Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kureyş suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Hiç değilse kendilerini Kureyş'i bir araya getirip anlaştırdığı, yaz ve kış yolculuğunda onları güvenliğe kavuşturduğu ya da başkalarıyla ısındırıp yakınlaştırdığı için şu evin Rabbine kulluk etsinler ki O, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran, ve onları korkudan güvenliğe kavuşturandır. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
İran Radyo Podcast. Kıyametle ilgili ayetler sarsıcı ayetlerdir ve bu büyük günün tuhaf sahnelerini anlatır. Her birinizin kıyamet ayetlerini tek başına incelemesini öneririz. Bu sarsıcı ve ilham verici ayetlerin müjdeleri olduğu kadar tehditleri de insanın kalbini titretir. Tahran'dan bizleri dinleyen herkesi selamlıyorum. Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları podcastini dinliyorsunuz. Bu podcast, Hicri Şemsi 1353 yılında iman, tevhid, nübüvvet ve velayet olmak üzere 4 bölümde verilen Ayetullah Hamene'nin bir dizi konuşmasından oluşan bir kitaptan alınmıştır. Bu kitapta mead, ahiret konusu ele alınmadığı için bu ilginç ve keyifli konuyu Kur'an'da İslam Düşüncesinin Ana Hatları kitabının mead bölümünün yeniden yazılması kitabından sizin için hazırlamaya karar verdik. Bu bölüm kıyamet amellerin gerçeği. Dinleyeceğiniz podcast İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hicri Kameri 1425, Ramazan ayının 12. günüydü ve Ayetullah Hamene'i İran İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle bir araya geldi. İmam Hamene'i bu toplantıda kıyamet gününü şöyle tarif etti. Kıyamet günü zor bir gündür. Öyle zor ve ağır ki, Müzemmil suresinin 17. ayetine göre, o günün dehşet ve zorluğundan dolayı çocuğun saçları ağrır. Çocukların bile korkudan saçlarını ağırtan bir günde. Abese suresi ise 37. ayetinde şöyle karşılık verir.
Bismillahirrahmanirrahim. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
O gün bunlardan her birinin kendisine yetecek bir işi, derdi vardır. Suçlu ilahi azabın şiddetinden dolayı yeryüzündeki tüm insanları hatta sevdiklerini bile azaptan kurtulmak için feda etmeyi arzu eder. Ama yapamaz. İlahi azap şaka değildir. İmam Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 42. hutbesinde şöyle buyurmaktadır. Bugün amel günüdür, hesap günü değil. Yarın ise hesap günüdür, amel günü değil. Bugün dünyada yaptığınız her şey, zihin kıvılcımlarınız, düşünceleriniz ve kararlarınız da dahil olmak üzere tüm bireysel ve içsel işleriniz kıyamet gününde hesaba çekilecektir. Bazen bir düşünce ruhsal gelişime yol açar, bazen de bir düşünce insanın düşüşüne ve çöküşüne neden olur. Bu nedenle bazı büyükler zihinlerine uygunsuz girdilerin girmesini engellemeye özen gösterirlerdi. Kıyamet, insanın yüce Allah'ın karşısında kalbinin hakikati ve iç yüzeyiyle duracağı gündür. Bu dünyada da yüce Allah içimizi görüyor. Ancak orada biz de bu içimizi görüp kendimizi mahkum edeceğiz. Kıyamet, hiçbir sahte özrün getirilemeyeceği hesap verme günüdür. Kıyamet, tavizsiz bir hesap günüdür. Bir anlık gaflet, bir anlık eksiklik, hepsi dosyamızda ve amellerimizin sahifesinde korunmuş ve baki kalmıştır. Ve bunların her biri için bizden hesap sorulacaktır. Eksik kaldığımız ve başkaları işimizi iyi ve doğru yaptığımızı düşünsün diye bir şekilde gördüğümüz her yerde Allah'ın kınamasına ve sorgulamasına maruz kalacağız. Burada görevimizin ötesinde bir iş yaptığımız ve kimse anlamadığı ve hiçbir teşekkür edilmezken, yüce Allah görür ve teşekkür edecektir. Yaptığınız bir dakikalık ekstra iş, o nazik ve şefkatli yüzünüz, o gülümsemeniz ve görünüşte kimsenin takdir etmediği her şey ilahi adalet defterine kaydedilir. Zilzal suresinin 7. ayeti hesaplamanın doğruluğunu gösteriyor.
فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
Kim zerre-i miskal bir hayır işlemişse onu görür. Güneş ışığında odanın içine girdiğini gördüğünüz ve normal araçlarla ağırlıkları ölçülemeyen zerreler kadar iyilik yaparsanız, kıyamet gününde bunu kendi gözlerinizle göreceksiniz. Ödülü asla zayi olmaz. İlahi düşünce ile maddi düşünce arasındaki fark buradadır. Yüce ilahi bilgilere göre doğa, dünyasında hiçbir hareket, davranış ve duygu zayi olmaz. Bunu bilmek davranışlarımızda, sözlerimizde ve hareketlerimizde etkilidir. Kıyamet günü insanın amel defteri açıldığında şaşırır ve şöyle der. Eyvahlar bize! Bu kitaba ne oluyor ki küçük büyük bırakmayıp her şeyi sayıp döküyor. İmam Hamene'i o anda gülümseyerek konuşmasına devam etti ve İran İslam Cumhuriyeti yetkililerine şöyle dedi. Yorgun düştüğünüzde, işinize devam etmek için bir motivasyon bulamadığınızda, arkadaşlık meselesi gündeme geldiğinde, aşırı istek ve bencillik meselesi gündeme geldiğinde, Müslüman kardeşinize karşı yanlış bir yargı meselesi gündeme geldiğinde bu ayeti hatırlayın ki küçük büyük tüm işleriniz amel defterinize yazılmıştır. Kıyamet günü hepimiz için gelecektir. aynı duygulara ve aynı kapasiteye sahip olan ben ve siz bir gün topraktan dirilteceğiz. Yüce Allah bizi kıyamet gününde toplayacak ve bize sorular soracaktır. İnsanın her mertebede ve her işte o güne hazır olması ve yaptıklarının titiz bir hesabını tutması ne güzel olur. İnsanın kendi hesabı başkalarının hesabından daha doğru olabilir. Çünkü insan kendisinden hiçbir şeyi saklayamaz. İmam Seccad aleyhisselamdan şöyle bir hadis rivayet edilmiştir. Ey Ademoğlu, sen öleceksin, dirilteceksin ve Allah'ın adalet divanında duracaksın ve sorgulandığın o an için cevaplarını şimdiden hazırla. Tarık suresinin 9. ayeti uyarınca kıyamet günü,
يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ
o gün tüm sırlar açığa çıkacaktır. İnsanın içsel özellikleri günden güne ortaya çıkar. Namaz, ibadet ve oruç ehli olan nice insan vardır ki, kötü özellikleriyle mücadele edememiştir. Kıskanç, kötü niyetli veya bencil ve kibirlidir. Kıyamet gününde böyle bir insanın namazı ve orucu işine yaramaz veya çok az yarar. Eğer siz burada samimi ve sevgi dolu olursanız, orada bu samimiyet ve sevgi işinize yarar. Kıyamet garip bir olaydır. Kıyamet gününde zalim insanın organları ve uzuvları aleyhine konuşur ve kötü amellerine şahitlik eder. Yasin suresinin 65. ayeti şöyle buyuruyor.
اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ اَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا اَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ اَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
Bugün ağızlarını mühürleriz. Kazandıkları, günahları elleri bize söyler, ayakları da şahitlik eder. Dikkat edin, söylediğiniz her söz kıyamet gününde hesaba çekileceğimiz bir ameldir. Kıyamet pişmanlık günüdür. O gün insan bakar ve birlikte olduğu insanların, yani arkadaşları, sınıf arkadaşları ve iş arkadaşları hepsinin cennete doğru gittiğini ve ilahi azaptan uzaklaştığını görür. Ancak biz tembelliğimizden, bir anlık gafletimizden dolayı onlardan ayrılmış ve ilahi nimetlerden mahrum kalmışızdır. İşte o zaman pişmanlık insanın yakasına yapışır. İnsanı sarsan ayetlerden biri de Meryem suresinin 39. ayetidir.
وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
İşin karara bağlanıp sonlanacağı o pişmanlık gününe, yani ölüm ve kıyamet gününe dair uyar onları. İnsan boş yere geçirdiği saatlere bakar ve o saatlerde başka birinin küçük bir hayır işlediğini ve şimdi derecesinin yükseldiğini görür. İşte o zaman insan şöyle der, Ya Rabbi, beni geri döndür ki salih amel işleyeyim. Ve Yüce Allah şöyle cevap verir. Asla, vakit doldu. İnsan her şeyin canlı olduğunu, hatta bu anlarımızın bile canlı olduğunu ve hepsinin o gün karşımıza çıkacağını görür. Gaflet ve inançsızlık içinde fırsatlar kaçar ve her dakikamızın hesabı olduğu o günde gaflet pişmanlık kaynağı olur. O gün her şey sona erer. Merhum Mirza Cevad Ağa Meliki Tebrizi, Murakabat adlı değerli kitabında şöyle buyuruyor. Bu pişmanlık o kadar zordur, o kadar acı vericidir ki, yanında cehennem ateşi küçüktür. O gün özür dilemeye de izin vermezler. Çünkü kıyamet günü telafi yeri değildir. Ancak bu dünyada günahtan pişmanlık duymak ve Allah'tan özür dilemek kişinin makamını ve derecesini yükseltir. Günahları yıkar ve sizi temizler ve aydınlatır. Fırsat varken Yüce Allah'tan özür dileyin ve Allah'ın lütfu ve sevgi dolu bakışı sizi kuşatsın. İnsanların bu dünyadaki hayatı çift yönlü bir yol gibidir. Bir yol, yolcuların sürekli yukarı doğru gittiği yoldur ve diğer yol, yolcularının aşağıya, cehenneme doğru hareket ettiği yoldur. Bu iki yolun seyir çizgisi tamamen aynıdır. Bu iki yol, yol boyunca birbirine komşudur ve birinden diğerine geçiş çok kolaydır. Düşüşe ve inişe doğru hareket edenler, diğer yolun yolcularının yaklaştığı cennetten uzaklaşırlar. Yukarıya, ışığa ve Allah'a doğru hareket edenler, diğer grubun içine düştüğü cehennemden uzaklaşırlar. Allah hem cennet müjdesini verir, hem de cehennem uyarısını. Seçim yapan insandır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem her türlü yozlaşmaya batmış, ahlaktan uzak, bağnaz, cahil bir toplumdan Ammar veya Ebu Zer gibi birini yetiştirebilmek için insanları uyarıyordu. Onları cehennem ateşinden korkutuyordu. Mekke'de vahyin başlangıcında nazil olan ayetler, daha çok kıyametin zorlu olaylarına ve ilahi azaptan korkutmaya yönelikti. Şefaat ve sevgi kendi yerinde saklıdır ancak Yüce Allah'ın hem rahmeti hem de gazabı vardır. Bakara suresinin 24. ayeti şöyle buyuruyor.
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ
O ateşten sakının ki onun tutuşturucu odunu kafir insanlarla taşlar, putlardır. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. Odunun ateşte yandığını gördük ancak taşı eriten o alevli ve yakıcı ateş doğal olarak çok şiddetli bir ateştir. Yüce Allah, onun yakıtı insanlar ve taşlar sözüyle bizi ilahi azabın büyüklüğüne dikkat çekmek istemektedir. Allah en şiddetli cezalandırıcıdır ama aynı zamanda Rahim'dir. Kur'an'da cennet vaadi defalarca tekrarlanmıştır. Yiyecek ve içecekler de dahil olmak üzere her bir nimetten bahsedilmiştir. Bu sık tekrarlanan hatırlatmanın birçok nedeni vardır. Bunlardan biri de bu dünyada Allah'ın emirlerine göre amel etmek isteyen müminlerin önünde binlerce engelin bulunması ve mal, makam, şehvet, şöhret, kadın ve çocuk sevgisi gibi birçok farklı motivasyonun onu görevini yerine getirmekten alıkoymasıdır. Sırat-ı müstakimi takip etmek ve ondan sapmamak, dünya hayatı ve onun aldatıcı cazibesi müminin gözünde önemsiz göründüğünde ve ahireti büyük, lezzetli ve nimet dolu gördüğünde başarıyla sonuçlanır. Dünyayı küçümseyen ayetler ve rivayetler bu amaçla gelmiştir. Amel etme başarısı elde edildikten sonra o amelin yok olmamasına dikkat etmeliyiz. Kur'an, müminleri amellerinin yok olmaması konusunda da uyarıyor. Bakara suresinin 217. ayeti şöyle buyuruyor.
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِرْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.
Onun geçmişteki tüm iyi amelleri dünyada ve ahirette boşa gider. Hapt, geçersiz kılmak, etkisizleştirmek, yok etmek demektir. Bir gün iyi bir iş yaptık ve ardından bir hata yaptık diye iyi işin kalacağını sanmayın. Hayır, ilahi sistemde kötü iş, iyi işi yok eder. Daha da kötüsü, bazen kötü iş, insanın imanının özünü de alır ve onu ilahi ayetleri yalanlamaya sürükler. Sonra kötülük yapanların akıbeti, akıbetlerin en kötüsü oldu. Allah'ın ayetlerini yalanlayıp alaya aldılar. Bir kişi peygamberden Subhanallah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber diyen herkes için Allah'ın cennette bir ağaç yetiştireceğini duydu. Dedi ki, ya Resulullah, o zaman cennette çok ağacımız var çünkü bu zikri çok tekrar ettik. Peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem cevap verdi. Evet, ağaçları yakacak bir yıldırım göndermediğin sürece. İmam Hamenei son cümleleri olarak imanın rolüne ve insanların toplu rehberliğini işaret ederek şöyle dedi. Doğruluğa doğru genel bir hareketin olduğu büyük bir sosyal sistemde bireysel ihlaller düzeltilebilir. Ancak bireysel ameller doğru olsa da toplumsal ilişkiler ve sistemler yanlış ve şeytani olsa bireysel eylemler toplumu hedefe ulaştıramaz. İmam, bir toplumu yöneten ve onların dünya ve ahiret işlerinde hareket yönünü belirleyen bir birey veya gruptur. İmamet, Müslümanlara veya Şiilere özgü bir mesele değil. Tüm insan toplulukları için evrensel bir meseledir. Bu, imam iki tür olabilir. Bir tür insanları büyüme ve yüceliğe ulaştırabilir. Yüce Allah'ın Kur'an'da bu konuda buyurduğu gibi, ilahi peygamberler ve onların vasileri gibi. Onları emrimizle hidayete ulaştıran imamlar kılmıştık. Onlara hayırlı işleri yapmayı, namazı dosdoğru kılmayı ve zekatı vermeyi vahyetmiştik. Onlar bize kulluk, ibadet eden kimselerdir. Ancak Kasas suresinin 41. ayetinde bahsedilen diğer tür imamlar, insanları kendileriyle birlikte ateşe götüren imamlardır. Kur'an şöyle buyuruyor.
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ
Onları, firavunları, ateşe çağıran önderler kıldık. Bu ayet toplumuna göre imam konumunda olan firavun hakkında nazil olmuştur. Yani insanların dini ve dünyası, insanların bedeni ve ruhu hepsi onun kudretinin elindedir ancak insanları ateşe çağırır. Ben her zaman sosyal sistemleri, bazen binlerce balığı kendi içlerinde sürükleyen balıkçı ağlarına benzetirim. Balıklar ağın hareketiyle bir tarafa çekildiklerinin farkında değillerdir. Özgür olduklarını ve hiçbir esaret hissetmediklerini sanırlar. İnsanlar sosyal sistemde görünmez bir ağın içindedirler veya cennete ya da cehenneme doğru sürüklenirler. Bu yüzden İmam Hüseyin aleyhisselamın düşman ordusuna şöyle hitap ettiğini görüyoruz. Ey insanlar! Resulullah buyurdu ki, kim Allah'ın haramlarını helal sayan, Allah'ın ahdini bozan, Resulullah'ın sünnetine muhalefet eden, Allah'ın kullarına günah ve düşmanlıkla davranan zalim bir sultana rastlarsa ve ona fiiliyle veya sözüyle karşı çıkmazsa, Allah'ın onu da o zalimin gittiği yere sokması hak olur. Yani onunla aynı safta ve aynı kanatta yer alır. İşte burada Allah'tan bizi kıyamet gününde soru cevapta başarılı kılmasını diliyoruz. Rabbimiz, bu başarıların ve imkanların hepsinin onların pak kanlarına ve cesur mücadelelerine ve fedakarlıklarına borçlu olduğu aziz şehitlerimizin temiz ruhlarını ve yüce imamın temiz ruhunu kendi velilerinle haşret ve bizden razı ol. Ve selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli dinleyiciler, Kur'an'da İslam Düşüncesi'nin Ana Hatları adlı podcast'in bu bölümünde ahirete açılan kapı konusunu ele aldık. Eğer podcast serimizin içeriğini beğendiyseniz, bunu arkadaşlarınıza önermeniz bizleri sevindirecektir. Dinlemiş olduğunuz podcast, İran Radio Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek isterseniz, iranradio.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar buluşuncaya değin, esen kalın, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı dizi sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde gençlerin geleceği düşünme meselesini ayırdık. Geleceği düşünmek, her insanın yaşamına akılcı ve güdümlü yön kazandıran müsbet ve değerli bir özelliktir. Ve insan karşısında gelecek ufkunu çizerek belirlediği yüce hedeflere ulaşabilmesi için planlama gücü kazandırır. Geleceği düşünmek, aydınlığa bakmak ve aydınlığı düşünmektir ve bu bakışta umut, hareket ve çaba yer almaktadır. Psikoloji uzmanları geleceği düşünmeyi insan olduğunun hasene ve olumlu bir özelliği olarak tanımlıyor.
Profesör Martin Seligman ve Dr. Christopher Peterson geleceği düşünme üzerinde en çok araştırma yapan uzmanlardan sayılır. İki uzman insanların olumlu sıfatları ve haseneleri hakkında yazdıkları kitapta şöyle diyor: "Geleceği düşünen insan gayet hesaplı ve uzak görüşlü ve kararları ve amellerinin sonuçlarını düşünerek hareket eden insanlardır. Öyle ki bu insanlar her türlü heva ve hevese ve ani ve düşünmeden alınan kararlara karşı başarılı bir şekilde direnir. Ayrıca yaşamlarında itidal ve esnek davranmayı öğretir ve arzuları ile sonuçta elde edecekleri şeylerin arasında bir nevi denge sağlamaya çalışır."
Genç insan geleceği düşünme çerçevesinde başkalarının geçmişlerini gözden geçirerek onların zaferlerinden ve yenilgilerden dersler çıkarabilir ve yine kendi fikrinden ve aklından yararlanarak daha ileri ufuklara musallat olabilir. Kuşkusuz her ne kadar gencin akıl ve irade gücü fazla olursa, geleceği düşünme gücü ve gelecek için plan yapma yeteneği de bir o kadar iyi olur. Gerçekte geleceği düşünmek genç insanda yeni sahiplerin oluşmasına ve yüce hedeflerine ulaşmasına ve sorunlara daha rahat katlanmasına ve zorlukları kendisi için kolaylaştırmasına yardımcı olur.
Devo Otomobil firması sahibi şöyle diyor: "1976 yılında firmayı satın aldığımda ilk kez teknolojiyi geliştirmenin büyük önemini fark ettim. Çünkü teknolojinin gelişmesi firmanın başarı oranını belirliyordu. Bu yüzden firmadan bazı çalışanları teknik eğitim almak üzere Almanya'nın MAN firmasına göndermeye karar verdim. Devo firmasında MAN firması ile daha önceden teknik anlaşmamız vardı. Bu yüzden 12 yöneticiyi ve yardımcılarını yurt dışında bu eğitimi almak üzere gönderdim. Söz konusu 12 kişi çeşitli mühendislik dallarının mezunlarıydı. Fakat birçoğu bu karara karşı direndi. Özellikle üretim bölümünde sorumlu olanlar. Onlar 12 anahtar konumda bulunan bu yetkilileri kaybetmenin firmaya ciddi derecede zarar vereceğini düşünüyordu. Gerçi muhalifler samimi bir şekilde firmayı düşünüyordu. Fakat ben kısa vadeli önceliklerin yerine firmanın uzun vadeli çıkarlarını düşünmem gerektiğini düşünüyordum. Buna göre teknolojiyi geliştirmeden firmayı gelecekte yönetemeyeceğimizi düşünüyordum. Bu yüzden muhalifleri kısa vadede yaşanacak mahrumiyetlerin gerçekte uzun vadede gelişmemiz üzerinde yatırım olduğu konusunda ikna ettim.
Thank you. Deva Otomobil firması sahibi şöyle devam ediyor. 12 uzman mühendisimiz Almanya'dan döndüklerinde üretim bölümü benim haklı olduğumu anladı. Bu mühendislerimizin bir yılda öğrendikleri teknik konular en azından gelecek 5 yılda bizim standartlarımızı yükseltti. Burada önemli olan nokta geleceği düşünmekten ibaretti. Sürekli geçmişe sarılan insanların gözünü bu geçmiş kör ediyor ve artık geleceği göremez oluyor. Geçmişe yönelmek ve mevcut durumdan memnun olmak sizi geleceği düşünmekten ve görmekten mahrum bırakıyor.
Gelecekte vuku bulması muhtemel olan bir konu üzerinde odaklanmak insana yeni ve zorlu şartlarla karşılaşma gücü kazandırır. Oysa geleceğini önemsemeyen veya geleceğini gözetmeksizin adım atan genç, insan karşılaştığı ilk sorunda kendini kaybeder ve şaşkınlığa sürüklenir. Bu konuda İmam Ali Aleyhisselam şöyle buyurur. Yaşamanın tüm şartlarında ılımlı olmaktan el çekmeye ve geleceğe bakarak mevcut imkanlardan dengeli bir şekilde yararlanan insan aslında kendini gelecekteki zorlu günler için hazırlamıştır.
Geleceği düşünmenin değerli sonuçlarından biri yaşamın hassas anlarında doğru karar alma yolunu tanımaktır. Genç insan yaşamanın birçok aşamasında ciddi kararlar almak zorundadır. Eğer genç geleceğini önemseyecek olursa, bugünün ötesine gördüğünden derin bakış ile herhangi bir olayın çeşitli yönlerini görebilir ve daha dikkatli davranır. Bu konuda İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Geleceği düşünmek ve her işin sonunu gözetlemek insanın aklına işleri doğru tespit etmesine yardımcı olur.
Tahran Radyosu.
Geleceği düşünen genç insan aralıksız ve ciddi çabalarıyla gençlik çağında geleceğini geliştirmek amacıyla değerli birikim biriktirmeye çalışır. Geleceği düşünen gençler her daim yaşamın ana yolunda sürekli önceden belirledikleri programları çerçevesinde belirledikleri hedeflere doğru ilerler. Bu tür gençler bir dağa kadar güçlüdür ve hiçbir fırtınanın onları etkilemeye gücü yetmez. Bilakis sadece bugünü düşünen ve gününü gün eden ve yarını için hiçbir planı bulunmayan gençlerin her an ayaklarının kayması ve hedeflerinden uzaklaşması muhtemeldir.
Genç kitle şevk ve heyecan, neşe ve sağlık, zevk ve yetenek gibi özellikleri taşımaları itibariyle değerli bir kitledir ve her toplumda belirleyici rol ifa eder. Bu yüzden her ülkenin yetkilileri ve politikacılarının gençlerin meseleleriyle ilgilenmeleri çok önemlidir. Çünkü genç kitle her milletin şimdiki ve geleceğe yönelik sermayesidir ve gerekli kültürel, sosyal ve siyasi planlar yapılarak ve gerekli politikalar üretilerek gençlerin durumuna özel ilgi gösterilmesi ve onlara iyi bir konum kazandırılması gerekir. Devletler gençlerin zeka ve yeteneklerinden ülkenin yönetiminin çeşitli alanlarda yararlanarak bu kitlenin sahip olduğu enerjiden toplumun refahını şimdiki zamanda ve gelecekte temin etmeleri gerekir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei gençlerin gelecek üzerindeki etkilerini beyan ederken şöyle buyurur. Bilim, marifet ve bilinç alanında aktif olan ve kendilerini çeşitli katmanlarda ülke geleceğini yönetmek için hazırlayan öğrenciler ve gençler, gerçekte milletin ve toplumun umutlarıdır. Yani bu ülke ve bu millet ve bu nizam geleceği için gençlere ihtiyacı vardır. O zaman her ülkenin izzeti ve geleceğinin güvence altına alınması için en önemli unsurlardan biri, bugün eğitim gören gençlerdir. Her ne kadar bu gençlerin eğitim çalışmaları, düşünsel ve ahlaki ve dini talim ve terbiyeleri daha iyi olursa, ülkenin geleceği de daha iyi temin olur. Bundan başka zamanın her diliminde öğrenciler ülkenin o zaman diliminde ihtiyaçlarına uygun biçimde rol ifa edebilir.
Spor alanında faaliyet yürüten bir aktivist şöyle diyor. Maraton yarışı atletizm dalında bir yarışma dalıdır. Bu yarışta koşucu 42 küsur kilometreyi kat etmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek için koşan kimse bitiş çizgisini gözeterek koşma hızını yarış boyunca dikkatli bir şekilde düzenlemesi gerekir. Buna göre siz de daha iyi bir yarın için bugün fedakarlık yapmalısınız. Tembelliği bir kenara bırakın ve cahillik veya gaflet yüzünden anlık çıkarlar uğruna uzun vadeli çıkarları kaybetmeyin. Çünkü yaşam bir günde özetlenmiyor. Her daim yarının liderlere ve kahramanları arasında yer alabileceğinizi düşünün. Çünkü eğer böyle yapmazsanız yaşam arenasında başrolü oynamak yerine sıradan bir figüran olursunuz.
Dolayısıyla unutmayın, ağaç her ne kadar büyük olursa olsun ilkin küçücük bir tohumdan başlamıştır ve en uzun yolculuklarda ilk adımı atmakla başlar. Bir genç olarak öyle bir yerdeyiz ki son birkaç yılın düşünceleri ve etki tepkileri geçmişimizi oluşturmuş ve gelecek 10-20 yılda tecrübe edeceğimiz her şey bugün yaptıklarımızdan etkilenecektir. Dost, aile, meslek, yaşam yeri hepsi sadece bugün yaptığımız seçimler şekillenecektir. Yaşam inşa etme sürecidir. Bugün yaptıklarımız yarınımız üzerinde etkili olacaktır. Bir başka ifadeyle yaşam sadece 24 saatlik bir paket içinde vuku bulmaz. Yarın elde edeceğimiz sonuç bugünkü çabamızın ürünüdür.
Kötü bir alışkanlığı bırakmak, aile yanında bir saatimizi geçirmek, hedeflere belirlemek, para biriktirmek veya harcamak, spor yapmak ve bugün için aldığınız her türlü karar yarınınızı etkileyecektir. Birçokları önemli olan şeyin bugün yaptıklarımızın olduğunu bilmez. Kuşkusuz insan birkaç gün boşa vererek ve sorunlarını da onun bunun üzerine atarak yaşayabilir. Fakat er geç hesap verme zamanı gelir. İşte o zaman karşılaştığınız durumun o boş verdiğiniz günlerin sonucu olduğunu anlarsınız. O zaman nerede olursanız olun orası yeni bir başlangıç noktasıdır. Bugün daha fazla çaba sizin farklı yarınınızı inşa eden şeydir.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri başlıklı programımızın bir başka bölümünü dinlediniz. Allah'a emanet olun.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İyi Yaşamak Sanatı.
Değerli dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızda yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızı hep birlikte dinleyelim. İnsanoğlu hangi yeteneğini daha fazla kullanırsa o yeteneği o kadar gelişir ve yetişir. Doğal olarak düşünme yeteneğine de zaman ayrılırsa onun düşünme gücü de artacak ve daha iyi kararlar alabilecektir. Böyle bir kişi kendi hayatını ciddi bir şekilde kontrol altına alıp bütün yaşam meselelerinde çözümleyici, dinamik ve çözüm bulan bir zihne sahip olacaktır. Zaman yönetimi uzmanı Alec McKenzie şöyle bir değerlendirme yapmıştır. Her yenilgenin sebebi düşüncesiz uygulamaya geçmektedir. Her işe başlamadan evvel kafa yorma ve düşünme Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve diğer Allah elçilerinin de emirlerindendir. Akıl, cehalete yolu kapatmak ve bilgisizlikten uzaklaştırmak demektir. Akıl gerçeği kavramamıza yardımcı olan güçtür. İnsan nefsi asi ve evcilleşmemiş bir hayvan gibidir. Bu vahşi hayvan dizginlenmesi asi bir şekilde insanı her yöne çeker ve hayatı da bulanık bir hale getirir. Nefis insanın aklı ve düşüncesiyle kontrol edilmelidir. Değerli Peygamber Efendimiz aklın tanımını yaparken bu nimeti bilgisizliği ve cehaleti uzaklaştırmak için en büyük araç olarak değerlendirerek şöyle buyurmaktadır. Gerçekten de akıl cehaletin yolunu keser. Asi amare nefsi ise bayağı yaratıklardandır. Eğer dizginlenmesi bunalım ve şaşkınlık yaratır. Akıl böylece cehaleti kontrol eder. Söylenenlere göre bir gün cahil bir insan Aristo yanında akıllı bir adamın ayıbını aradı ve onu kötüledi. Akıllı adam ise sessiz kalmayıp hiddetli bir şekilde cevabını verdi. Aristo cahil adama bir şey söylemedi ancak akıllı adamı kınadı. Akıllı adam şaşkınlıkta şöyle sordu. Neden beni kınıyorsunuz ki? İlk olarak o benim hakkımda kötü konuştu. Ayrıca o cahil birisi ancak ben bilim biriktirmiş bir insanım. Aristo ise şöyle cevapladı. İşte ben de bu nedenden dolayı seni kınıyorum. Akıllı bir insan cahil insanları tanır. Çünkü kendisi de bir dönem cahil olup daha sonra bilgi biriktirerek alim olur. Ancak cahil insan alim insanı tanıyamaz çünkü kendisi de hala alimliği yaşamamıştır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim öğretileri ve Allah Resulü Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin öğretileri bakımından insan aklın yanlış gördüğü bir şeye inanmaması gerekir. Aklın uygun görmediği vasıflara sahip olmamalıdır ve aklın layık görmediği girişimlere başvurmamalıdır. İslam dinimiz işte bu doğrultuda akıllı ve düşünen insanlar yetiştirmek peşindedir. Allah-u Teala ise bu ülke doğrultusunda Kur'an-ı Kerim'in Yunus suresinin 100. ayeti şerifesinde şöyle buyuruyor. Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kimse iman edemez. Allah azabı akıllarını güzelce kullanmayanlara verir. Akıl ve düşünme gücü insan olduğunun kendi dünyevi hayatını düzene sokması için yararlanması gereken en iyi ve en değerli araçlardır. Aslında insanların arasındaki fark da onların düşünceleri ve inançlarından kaynaklanır. Her insan kendi zihni ve kalbi inanışlarına göre kendi hayatındaki meseleleri yönetir. Başarılı insanlar yüce ve olumlu inançları dinamik ve yaratıcı düşünceleriyle başarıları yaratırlar. Başarısız insanlar ise kötümserlik ve cehalet ile kendi hayatlarını karanlıklara götürürler. Hayat ya bozunun dizilişi ve tamamlanması kendi elimizde ve yönetimi de aklımızın kontrolündedir. Tabii farklı farklı olaylar, zorluklar ve bunalımlar her insan için geçerlidir. Zor ve yıpratıcı durumlarda Allah'a tevekkül etmek ve ondan hayırları istemek, ayrıca akıl gücüyle hayatı yönetmek en iyi yoldur. Örneğin bir insan çocuğunun hastalandığını duyunca çıkmaza girmiş gibi hisseder kendini. Başka biri ise bu haberi duyunca çocuğunun tedavisi için elinden geleni ardına koymaz. Hayat işlerinin yönetimi, doğru planlama ve hayatın zararı ve kârının ayırt edilmesi akıl vasıtasıyla yapılabilir. İslami rivayetlerde ise hayat işlerini ve geleceği daha iyi anlamak için fikir ve düşünceden yararlanılması için birçok tavsiyede bulunulmuştur. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle bir rivayet anlatırlar. Bir kişi Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin yanına gidip Peygamber Efendimiz'den ona tavsiyede bulunmasını rica etti. Peygamber Efendimiz ise 3 kere tavsiyede bulunursam uygulayacak mısın diye sordular. Peygamberin yanına giden kişi ise 3 kez evet ey Allah'ın Resulü dedi. Peygamber Efendimiz ise şöyle buyurdular. Sana tavsiyem, bir işi yapmak istediğin zaman o iş ile ilgili tedbirli bir şekilde düşünmeni istiyorum. Bu iş senin gelişmene ve hidayetine sebebiyet verecekse yap, ancak seni doğru yoldan uzaklaşırsa onu yapmaktan sakın. Allah Resulü'nün bu kişiden söz vermesini istemesinden işlerin sonunu düşünmenin ne kadar önemli olduğunu anlamak mümkün. Allah Resulü bize tedbirli bir şekilde düşünmeyi alışkanlık haline getirmemiz gerektiğini ve tamamen düşünmediğimiz bir işe başlamamız zaruretini de bunun sonuçları olacağını anlatmak istiyor. Aklını kullanan bir insan her işe başlamadan önce işinin sonunu düşünür. Böyle bir insan sadece zihnindeki işleri maddi ve manevi etkilerini değerlendirerek girişir. Aklın şer ve hayır, hak ve batılı ayırma aracı olmasından dolayı akıl sayesinde bir işin bütün boyutları düşünülüp daha sonra uygulamaya geçilebilir. Psikologların dediğine göre akıl yaratılış aleminin kemaline ermek için bir köprü sayılır. İslam dinimizin değerli peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem hayat işlerindeki düşünmeye yer vermekle ilgili şöyle bir vurguda bulunmuşlardır. Tavsiyem, hangi işi yapmak isterseniz onun sonuçlarını düşünmeniz gerektiğidir. Bu iş gelişmene yardımcıysa iyidir, ancak fesat ve batmana neden olursa onu bırak. Hikayelerde günlerin birinde bir serçe kendine yuva kurduğu anlatılmaktadır. Bu serçe büyük bir çaba neticesinde ağaç üzerinde bir yuva yaptı. Bu serçenin yuva yaptığı ormanda ise bir çavuş kuşu alim bir kuş olarak bilinirdi. Çavuş kuşu her daim serçeyi bu ağaç üzerinde yuva yapmaması gerektiğini söylüyordu. Ancak serçe onun bu sözünü hiç dikkate almadı. Uzun bir zaman geçtikten sonra serçe orada yumurtladı ve her gün bu yumurtalarına en iyi şekilde bıraktı. Artık yuva serçelerin yumurtalardan çıkma zamanı da gelmişti. Bir gün aniden insanların testere sesleri ormanın sessizliğini bozdu. Serçe bu gürültüyü duyunca ağlar göz ve yalvarış ve yakarış haliyle alim çavuş kuşunun yanına gidip yardım istedi. Çavuş kuşu ona, "Sen insanların geçtiği bir yolda yuva kurup benim uyarılarımı ve tavsiyelerimi de hiç kale almadın. Artık benim elimden bir şey gelmez. Pişmanlık, acelenin ve düşüncesiz davranmanın kaçınılmaz sonucudur. İşlerin sonuçlarını düşürmek akıllı ve düşünce sahibi insanların bariz özelliklerindendir. Bu özellik ise her insana daha iyi yaşamak fırsatını hediye eder. Geleceği ve işlerin sonunu düşünmeyen insanlar her daim hata yapma ve düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalırlar. Karar vermek için gereken en önemli malzeme ve araçlar arasında geleceği düşünme ve uzakları görme ve işlerin sonunu tahmin etmeye çalışmaktır. Bu araçlar ise her insanın hayat kalitesini artırmak için gereklidir. İşlerin sonunu ve geleceğini düşünmeden davranan tedbirsiz insanlar sürekli hayatın monotonluğundan yakınıp hatalara sıkça düşen ve pişman olan insanlar olurlar. İşleri farklı yönleri ile değerlendirmek ve geleceğe düşünmek tedbirli olmak demektir. Karar alma sürecinde ise tedbir ve önceden düşünmeden daha önemli bir etken yoktur. Büyüklerimiz şöyle diyorlar, düşüncesiz ve bahsiyetsiz bir şekilde davranan insanlar yanlış yola sapan bir yolcu gibidirler. Bu yolcu ne kadar hızlanırsa o kadar doğru yoldan sapacaktır. Uzağı görme ve işlerin de sorunu düşünmek yolunda en büyük engellerden biri de gurur ve kibirdir. Hz. İmam Ali Aleyhisselam ise bu konuda şöyle buyuruyor. Kim gurura ve batıla güvenirse işlerin sonunu düşünemez hale düşer. Gurur ve kibir çoğunlukla nedamet ve pişmanlığa yol açar. Çünkü insan böyle bir duruma düşünce artık kendini ve değerlerini doğru şekilde değerlendiremez ve her zaman hesap hatası yapar. İşte bu nedenden dolayı sürekli pişmanlığa ve nedamete kapılır. Muhterem dinleyiciler, İyi Yaşamak Sanatı isimli programımızı dinlediniz. Programlarımızı Tahran Radyosu isimli Telegram kanalından takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Nehcul Belaga Öğütleri. Nehcül Belaga'da yer alan Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam'ın veciz sözlerini ancak Kur'an-ı Kerim ve Nebevi hadis ve vecizlerde benzerine rastlanan bilge sözlerdi. Hazreti Ali Aleyhisselam 13. hikmetli sözünde şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın. Emirül Mü'minin Hazreti Ali Aleyhisselam, Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde çok tatlı ve anlamlı bir ifadeyle ilahi kurallardan bir başkasını bize hatırlatıyor. Bu kural ise nimetler kuralıdır. Allah-u Teala dünyanın yaratılışının ilk gününden itibaren birçok kural koyarak egemen kıldı ve bizler bu kuralları bilmeden ilerleyemez, doğru hareket edemeyiz. Başka bir ifade ile birçok nimetten yararlanmak ve dünyevi veya uhrevi başarıları kazanmak, yaratılış dünyasının kurallarını bilmek ve onları kullanmakla ilgilidir. Dünyaya hakim olan kurallardan söz edildiğinde fizik, matematik, kimya gibi düşünülebilir fakat dünyaya hakim olan kuralların çok daha geniş, kapsamlı olduğu görülür. Bu kuralların en önemlisi ise insanın dünyanın yaradanı, diğer insanlar, hatta diğer canlılar ve mahluklar karşısındaki davranışıdır. Zira insanın kaderi ve insanlık toplumunu etkiliyor. Burada çok önemli olan konu ise söz konusu kuralların bir anlaşma olmadığı, insanın davranışları ve sonuçları arasındaki gerçek ilişkinin göstergesi olmasıdır. Bu kurallardan birisi nimetler ve insan minnettarlığı veya nankörlüğü arasındaki ilişkidir. Hazreti Ali aleyhisselam Nehcül Belaga'nın 13. hikmetli sözünde bu kuralı bizlere hatırlatarak şöyle buyurur. Nimetler size akın edince az şükretmekle onu kendinizden uzaklaştırmayın.
Tahran Radyosu.
Nimetlerin birçoğu insana yavaş yavaş nazil olur. Bu yüzden bilinçli insanın görevi söz konusu nimetlerin insana yönelmesi ile birlikte ona şükretmektir. Böylece söz konusu nimetin tamamen kendisine nasip olmasını sağlayabilir. Nitekim bazıları nimetlere şükretmeyince o nimetler devam etmezken üstelik nimetin aslını da kaybederler. Bu yüzden Yüce Allah'ın kendisine bir nimet veren insan, örneğin kendisine bir konum veya mevki verilince, insanlar ona saygı duyunca veya Allah ona bir ilim bağışlayınca veya belirtileri görülen diğer nimetler kendisine verilince dikkat etmeli ve nankörlük yaparak şükrünü yerine getirmeyerek o nimeti kendisinden uzaklaştırmamalıdır. Zira dünya ilahi gelenekler ve kurallarla yönetiliyor. Hatta Newton'un etki tepki olarak bilinen üçüncü kuralı da aynı şeyi söylüyor. Eğer siz topa darbe vurmak yerine büyük ve sert bir taşa darbe vurursanız ayağınız ağrır. Neden? Zira bu kurala göre eğer bir A nesnesi bir B nesnesine bir kuvvet uyguluyorsa bu durumda B nesnesi de A nesnesine eş büyüklükte ve ters yönde bir kuvvet uyguluyor. Şimdi top gibi hafif ve yumuşak bir nesnenin darbeye gösterdiği tepki hafiftir ve hissedilmez. Fakat taşın tepkisi ağırdır ve ayağımızı ağrıtacaktır. Yüce Allah'ın kuralında da eğer insanda kadir şinaslık ve şükretme duygusu şekillenirse ve kalbinde ve ağzında Allah'a minnet duyar ve şükrederse nimetler ona daha da yakınlaşır ve mükemmelleşir. Fakat şükretmemek ve nankörlük durumunda ise nimetin artması yerine nimetten mahrum edilme kuralı uygulanır. Nehcül Belaga'ya şerh yazanların bazıları nimetleri kuşların sürüsüne benzetirler. Böylece bir grup kuş bir ağacın dallarına oturursa sürüdeki diğer kuşlar da onların peşinden ağaca yönelir ve dallarını doldurur. Fakat eğer ilk grup kötü bir ses veya uygunsuz bir hareket hisseder veya görürse kaçarlar. Diğerleri de onların peşinden gider ve ağaç onların varlığından mahrum kalır. İshak bin Ammar, İmam Sadık aleyhisselamın kendisine hitaben şöyle buyurduğunu belirtiyor. Ey Eba İshak! Ne zaman Allah bir kuluna bir nimet verir ve o da bu nimetin kıymetini kalbiyle anlamaz ve açıkça Allah'a şükrederse, daha şükretmesi bitmeden Hak Teala tarafından onun için nimetin artması emri verilir. İmamın bu sözü İbrahim suresinin 7. ayetine işaret ediyor. Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artırırım. Evet değerli dinleyicilerimiz, Nehcül Belaga Öğütleri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, bilindiği üzere su krizi, uzun süren kuraklık, su kaynakları yönetim yetersizliği ve yeraltı ve üstü suların kirlenmesi sonucu ulaşabiliyor.
Geçen iki bölümde çeşitli biyolojik ve kimyasal kirleticiler hakkında konuştuk. Bu sohbetimizde uzun süren kuraklığın su krizi üzerindeki etkisi ve aralarındaki bağlantıyı ele alacağız.
İnsan hayatı tarih boyunca ve tüm dünya çapında her zaman doğal afetler ve tehlikelere maruz kalmıştır. Söz konusu afetler bazen deprem, yanardağların faaliyete geçmesi ve sel gibi jeolojik ve jeomorfolojik olaylardan kaynaklanmıştır. Fakat daha geniş çapta ve daha sık yaşanan diğer bazı doğal afetler genelde su ve hava arasındaki bağlantıdan dolayı yaşanmıştır. Üstelik bu olayın yoğunluğu ve sıklığı ise bölgenin coğrafi konumuyla ilişkilidir. Kuraklık insan hayatına ve doğa ekosistemine büyük hasar veren doğal afetlerden biridir ve iklimsel bir sorun olarak en tehlikeli ve en çok zarar veren iklim sorunlarından sayılıyor. Bu sürüngen doğal afeti yaklaşık her bölgede görünür ve kapsadığı bölgelere çok büyük maddi ve doğal afetler verir.
Hızlı nüfus artışı ve tarım ürünlerine daha çok ihtiyaç duyulan gıda maddelerinin sağlanması zarureti ise daha çok toprağın tarıma ihtisas edilmesini gerektirir. Başka bir ifadeyle günümüz insan toplumunun ihtiyacı yenilenebilir ve yenilenmez doğal kaynaklara çok baskı yapıyor. Öyle ki birçok alanda bu kaynakların hızla tükenmesine ve yok olmasına sebep oluyor. Tarım ürünlerinin nitelik ve nicelik açısından önemli oranda gerilemesi, ovaların tahrip edilmesi, ormanlık arazilerin azalması, sulakların kuruması ve yok olması, dağ eteklerindeki hava şartlarının kalıcı olmaması, yolu üzerindeki her şeyi yıkan sellerin akması, yeraltı su kaynaklarının azalması, çevrede telafi edilemeyen hasarların meydana gelmesi ve en sonda da yoksulluk ve insani toplumlarda sosyal istikrarsızlık insanlığın doğa ve çevreye yönelik gerileme sürecinin bazı endeksleridir.
Son 10 yıllarda insanlık toplumunu etkileyen doğal olaylar arasında birçok kuraklık olayının yaşandığı gözleniyor. Üstelik yoğunluk, süre, etki alanı, can kaybı, ekonomik zararlar ve sosyal gibi özellikler açıdan toplum üzerindeki uzun vadeli etkilerinin diğer doğal afetlerden daha fazla olduğu söylenebilir. Kuraklık diğer doğal afetlere rağmen altyapılarda daha az zarara ve hasara sebep oluyor ve bu yüzden bu doğal afete karşı yardım çalışmaları deprem veya sel gibi diğer afetlere nazaran daha karmaşık bir süreçtir. Gerçi bu olay için farklı tanımlar yapılmıştır. Fakat bu olay uzun süre ve genelde bir mevsim veya daha fazla bir zaman kesiti için yağışların az olmasından dolayı yaşanır.
Kuraklık genelde her yerde yaşanır fakat bölgelerin farklı özellikleri nedeniyle bölgeden bölgeye değişir. Kuraklığın genelde yaşamın çeşitli boyutları ve toplumun özellikle doğal çevrenin değişmesinde direkt ve dolaylı etkisi olur. Kuraklığın doğru anlaşılmaması ise yönetim, ekonomi ve hatta makro planlamaların çeşitli bölümlerinde durgunluğa sebep oluyor. Kuraklık büyük bir alan ve büyük bir toplumu etkileyebilir ve çevrede değişiklikler oluşturarak yangın, ani su baskınları ve seller, toprak kaymaları, toz fırtınaları gibi tehlikeleri beraberinde getirebilir.
İklim faktörlerinden yağışlar, kuraklığın yaşanmasında en önemli faktördür. Yağış oranlarının değişmesi, direkt olarak toprağın rutubeti, yüzeysel hava akımları, yeraltı su kaynakları ve benzeri fenomenlerde etkilidir. Kuraklık terimi, yağış oranının istatistiksel normlardan sapan kuru bir yılın anlamı olsa da, tüm bir yıl boyunca yağışların normların altında olması anlamında değildir. Aslında az yağışlı dönemlerde, nemli aylar boyunca çok az yağışlı dönemlerin yaşanmasıdır ve asla mutlak kuru bir dönem anlamında değildir.
Kuraklık, su oranında dengesizliğe, su sıkıntısına, bitkilerin kurumasına, hidroelektrik santrallerde su debisinin düşmesine, yüzeysel suların derinliğinin azalmasına ve toprak neminin düşmesine sebep olabilir. Bu olay, belirli bir zaman diliminde topraktan ve bitkilerin yapraklarından normalden daha fazla suyun buharlaşmasına sebep olabilir. Bu yüzden kuraklık, tüm dünyada çiftçiler için en ciddi fiziksel sorundur. Ekolojist Donald Wilhelm ve atmosfer bilim adamı Michael Glantz kapsamlı bir araştırma sonucu, kuraklık fenomeninin anlaşılması, tariflerin rolü başlığında yayımladıkları makalede kuraklığın tanımını 4 kategoriye dayanarak yaptılar. Meteoroloji, hidroloji, tarım ve sosyoekonomi.
Tahran Radyosu.
Meteorolojistler kuraklığı iklim değişikliğine sebep olan normalden daha az yağış olarak tanımlıyorlar. Bu yüzden meteoroloji açısından esasen kuraklık yağışların eksikliğinden ve azlığından kaynaklanıyor. Tabii ki kuraklık çeşitli ülkelerde ve farklı zamanlarda meteorolojistler açısından farklı tanımları olabilir. Hidroloji yeraltı ve yüzeyinde, yüksekte suyun kalitesi, dağıtımı ve döngüsünü tanımlayarak inceleyen bilim dalıdır. Kuraklığın bu bölümü nehirler, göletler gibi yerüstü ve altı su kaynaklarına dönemsel yağışların azalması ile bağlantılıdır. Gerçi su krizi yağışların eksikliği sonucu yaşanıyor fakat su bilimi insanları ise bu krizin bir hidroloji tesisindeki rolünü ve etkisini incelemeye çalışıyorlar. Bu gibi kuraklıklar genelde iklimsel veya tarımsal alanda suyun az olduğu veya geciktiği dönemlerde yaşanır.
Hidrolik kuraklık genelde kış yağışlarının az olduğu ve yaşanmadığı bölgelerde yaşanır. yağışlara ilaveten yüksek sıcaklık, güçlü rüzgarlar ve rutubetin azlığı gibi iklimsel şartlar hidrolik kuraklıkta etkilidir. Hidrolik açıdan akan sular, nehirler, göletler ve yeraltı sularının miktarı kuraklığın kriteridir ve yağışların azlığı ile nehirler ve akan sular, göller ve yeraltı sularının azalması arasında belirli bir zaman dilimi söz konusudur. Bu yüzden hidrolik kriterleri kuraklığın ilk belirtileri olamaz. Zira yağışların azalması ise bir süre sonra yeraltı ve üstü sularının hacminde azalma olur. Tarım açısından ise toprak rutubeti, ürünün gerçek ihtiyacından az olduğu ve üründe hasara sebep olduğu zaman kuraklık yaşanıyor. Bu yüzden çiftçiler açısından da çeşitli ürünlere göre kuraklık anlamı farklı oluyor. Tarımsal kuraklık genelde meteorolojinin kuraklığı ardından ve hidrolik kuraklığından önce yaşanır ve çiftçiler ekonomi alanında kuraklıktan etkilenen ilk kesim oluyorlar.
Tarımsal kuraklıkta suyun az olması veya olmaması ile tamamen bağlantılıdır. Fakat suyun az olduğunu inceleyen bu alan, kuraklığın tarım üzerindeki etkisinin çeşitli özelliklerini ele alıyor. Tarımda önemli olan faktörlerden biri bitki ve ürünün ihtiyacı olduğu suyun miktarıdır ki bizzat geleneksel iklim şartları, bitki veya ürünün biyolojik özellikleri ve toprağın biyolojik ve fiziksel özelliklerine bağlıdır.
Ekonomik ve sosyal açıdan kuraklık, insanın ihtiyaçları için suyun azlığı veya eksikliğinin sosyal ve ekonomik sorunlara sebep olduğu zaman yaşanır. Kuraklığı minimuma indirmek için hiç şüphesiz kriz yönetimini risk yönetimine devretmek kaçınılmazdır ve kuraklığı denetleyerek değerlendirmek de zaruridir. Burada önemli olan ise kuraklıktan doğan zararların diğer doğal afetlere göre alanı ve çapının çok daha fazla olmasıdır. Ayrıca sosyal, ekonomik ve çevresel zararların ise kuraklık döneminden uzun süre sonra devam etmesini de unutmamak gerekir.
Kuraklığın sonuçları birkaç bölüme ayrılır. Örneğin rüzgarla yaşanan aşınma ve etkileri, bölgedeki bitki örtüsünün yok olması, çöllerin yayılması, kuraklık veya göllerde suyun azalması sonucu kuşlar ve hayvanların göç etmesi ve evcil hayvanların ölmesi. Bunlara ilaveten kuraklık insan hayatını derinden etkileyebilir. Nitekim sağlığı ve genel hijyeni doğrudan suyun miktarı ile bağlantılıdır. Kuraklığın insan hayatını direkten etkilemesi konusunda hastalıklar, örneğin akciğer enfeksiyonu, vücut suyunun azalması ve ilgili hastalıklar, kötü beslenme, tarım ürünlerinin azalması, kıtlığın yaşanması, bireysel ve topluca göçlerin yapılması, eğitimin yarıda kesilmesi ve hatta su ve gıda kaynakları için savaşların yaşanmasına değinebiliriz.
Kuraklık dünya çapında su için savaşların yaşanmasına sebep olabilir. Zira toprağın kurumasıyla suya ulaşmak savaş için bir malzemeye dönüşebilir. Nitekim dünyanın birçok hassas noktasında su üzerine yapılan savaşlar günümüzde de yaşanıyor. Sohbetimizi Ahameneşi Krallığı Darius'un milattan 5 asır önce söylediği ve Taht-ı Cemşid yani Persepolis'te Apadana Sarayı'nın güney duvarında yazılan bir millet ve toplumun hayatını tehdit eden 3 sebebe işaret ettiği sözüyle noktalıyoruz. Tanrı bu ülkeyi düşman, kuraklık ve yalandan korusun.
Değerli dinleyiciler, dünyada su krizi, endişeler ve umutlar üzerine hazırladığımız programımızın bir başka bölümünü dinlediniz.
Arzu ettiğiniz takdirde bizi Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan takip edebilirsiniz.
Esen kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.